Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا
صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yücel'le hamd, Resulü ve Pak-ı Ehl-i Beytine salatu selamla Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 22 Ordubehş 1401, Hicri Kamer'e 10 Şevval 1443 ve Miladi 12 Mayıs 2022 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Giresun Üniversitesi hocası Sayın Doktor Abbas Kara Aşlı ile Siyonist rejimin Arap ülkelerle ilişkisi üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Şia tarihinin büyük alimleri, 2. Karabağ Savaşı'nın hedefleri ve sonuçları ve Kalıcı Itır isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamini.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamini, Arap dünyasından işgalci rejim cinayetlerine karşı açıkça meydana inmelerinin beklendiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Reisi, Katar Emiri ile ortak basın toplantısında yabancı ülkelerin müdahalesinin bölge güvenliğine zarar verdiğini belirtti. Mora ile Bakiri, Tahran'da görüşmelere devam ediyor. Son 24 saatte koronavirüsten 3 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Şirin Ebu Akile'nin Siyonist rejim tarafından şehit edilmesine tepkiler ve kınamalar devam ediyor. Ve Kılıçdaroğlu partisinin tüm milletvekillerine seslenerek İstanbul İl Başkanlığı binalarına doğru yola çıkmalarını istedi. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi Tahran'a ziyaret eden Katar emiri Şeyh Tamim bin Hamed Ali Sani kabulünde ikili siyasi ve ekonomik işbirliğinin artması gerektiğini vurgu yaparken, bölge meselelerinin çözüm yolunun yabancılar olmaksızın diyalogdan geçtiğini belirtti. İran'ın bildiğine göre Tahran'ı ziyaret eden Katar emiri Şeyh Tamim bin Hamed Ali Sani'yi kabul eden Ayetullah Hamine'yi İkili siyasi ve ekonomik işbirliğinin artması gerektiğine vurgu yaparak, İsrail rejiminin Filistin halkına yönelik cinayetlerin sürdüğünü ve Arap dünyasından bu tür açık cinayetlere karşı siyasi arenaya girmelerini beklediklerini ifade etti. İran ve Katar ilişkilerinin sağlamlaşmasının iki ülkeye yararlı olduğunun altını çizen Ayetullah Hamine'yi, İki ülkenin ekonomik ilişki düzeyi hali hazırda çok düşük ve birkaç kat artmalıdır. Siyasi konularda daha fazla istişareye gerek var ve umarız bu ziyaret işbirliğinin genişletilmesi için yeni bir milat olur değerlendirmesinde bulundu. Katar emirinin İsrail rejiminin cinayetlerine kınamasını onayladıklarını dile getiren Ayetullah Hamine, Habis Siyonistlerin Filistin halkına onlarca yıllık zulmünün acı bir gerçek ve İslam ve Arap dünyasına darbe olarak nitelendirirken, bu Bu tür cinayetlere karşı İran İslam Cumhuriyeti'nin Arap dünyasından beklentisi siyasi pratik arenaya açıkça girmektir. Şeyh Cerrah, meselesinde de bazı Arap ülkelerinden Filistin halkına desteği, bazı Avrupa ülkesinin desteğinden bile daha azdı ve hatta hiçbir tavır almadılar ve halihazırda böyle davranıyorlar, dedi.
Arap ülkelerinin bu yaklaşımının İsrail rejiminden korkmalarına veya ona eğilim göstermelerinden kaynaklanmasının varsayılması halinde bunun yanlış olduğunu belirten Ayetullah Hamenei, İsrail rejimi bugün Arap ülkelerinin korktuğu veya ona tamah ettiği durumda değildir. Bölge meselelerinin çözüm yolu bölge ülkelerince ve diyalogdan geçiyor. Suriye ve Yemen konusu da diyalogla çözülebilir. Tabii diyalog güçsüz konumla olmaz. Karşı taraf yani Amerika ve diğerleri ise askeri ve mali güce dayanıyorlar diye kaydetti. Bölgenin yönetilmesi için yabancıların müdahalesine gerek kalmadığını ifade eden İslam İnkılabı rehberi, Siyonist İsrail rejimi nereye ayak bastırıyorsa orada fesat çıkarıyor. Bu yüzden biz bölge ülkeleri olarak ilişkilerimizi dayanışma ve işbirliği içinde güçlendirmeliyiz. İran ve Katar arasındaki anlaşmalar da belirli zaman dilimlerinde gerçekleştirilmelidir diye ekledi. Yapılan görüşmede Katar Emiri de İran'a ikinci ziyaretinden duyduğu memnuniyeti açıklayarak, İslam İnkılabı rehberinin İslam dünyasındaki seçkin konumu işaretle, Siyonist rejimin Filistin'deki cinayetlerinin korkunç olduğunu ve herkesin Filistin olaylarına karşı durması gerektiğini söyledi. Şeyh Tamim ayrıca Suriye, Irak ve Yemen gibi bölge ülkelerinin sorunları çözümünün diyalog olduğunu belirterek, İran ve Katar ilişkileri hakkında da iki ülke arasındaki ekonomi komitenin aktifleştiğini ve gelecek yıla kadar ekonomi işbirliğinin önemli oranda artacağını ifade etti.
Bugün Tahran'a gelen Katar emiri, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Reis'i, Katar emiri, Şeyh Tamim bin Hamad Ali Sani'yi Tahran Sadabad Sarayı'nda karşıladı. Törende iki ülkenin milli marşlarından çalınmasının ardından tören kıtaları reisi ve Şeyh Tamim tarafından denetlendi. Karşılama töreninin ardından İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Katar Emiri Şeyh Tamim baş başa görüşmelere geçtiler. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Reisi ile Katar Emiri ortak basın toplantısı düzenlediler. Katar Emiri, Cumhurbaşkanı Reisi'nin resmi daveti üzerine günübirlik ziyareti için Tahran'a gelmiştir. Cumhurbaşkanı Reisi, Şubat 2022'de Katar'ı ziyaret etmişti.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Katar Emiri ile Tahran'da ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, her türlü yabancı müdahalenin bölge güvenliğine zarar verdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Reisi Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamid Ali Sani ile düzenlediği ortak basın toplantısında bölge konularına işaretle Batılılar ve yabancı ülkelerin müdahalesinin bölgede güvenlik sağlamadığını vurguladı. Tahran ile Doha'nın bölgesel konuların çözümü hakkında ortak görüşlere sahip olduklarını ifade eden reisi, Yemen ablukasının bir an evvel kalkması ve bu ülke halkının kendi ülkeleri için karar vermeleri gerektiğini ifade etti. Dün İsrail askerlerince şehit edilen Filistinli gazeteci Bayan Şirin Ebu Akile'nin şehit olması dolayısıyla taziyede bulunan Cumhurbaşkanı Reisi, bu gibi cinayetlerin Siyonist rejim için asla güvenlik getirmeyeceği, tam tersine bu cinayetlerin Siyonist rejimin cinayetlerine yönelik genel nefreti artıracağını kaydetti. Katar Emiri Şeyh Tamim de basın toplantısında bölgede anlaşmazlıkların ancak yapıcı görüşmelerle çözüme kavuşabileceğini işaretle İran Cumhurbaşkanı ile Filistin, Suriye, Irak ve Yemen hakkında görüş tatiste bulunduğunu söyledi. Katar Emiri ayrıca İran ve Katar'ın ilişkilerini sağlam ve iyi komşuluk duygusuna dayalı olduğuna temasla Cumhurbaşkanı Reisi'nin Katar'a gerçekleştirdiği son ziyaretinin iki ülke münasebetlerinin daha da gelişmesi adına önemli bir adım olduğunu ifade etti.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Muhbir ile Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Ali Sani Tahran'a bir araya geldiler. Görüşmede muhbir, iki ülke iş insanları arasında işbirliğinin bankacılık münasebetlerinden gelişmesiyle kolaylaştığını belirtti. Üst düzey bir heyet başkanında Tahran'a gelen Katar emiri Şeyh Tamim bin Hamad Ali Sani, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı tarafından karşılandı. Katar Emiri ile görüşen Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, iki ülke münasebetlerinin düzeyine işaretle Katar'ın başta İran İslam Cumhuriyeti olmak üzere bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin tutumunu takdir etti. Muhbir, Tahran ve Doha'nın ikili ve bölgesel münasebetlerinin gelişmesi ve bu münasebetlerin bölgede barış, istikrar ve güvenliğinde pekişmesi üzerindeki rolüne temasla iki ülkenin ortak işbirlik komisyonunun düzenlenmesini istedi. Muhbir, İran ile Katar'ın Yemen ve Afganistan gibi bazı bölge ülkelerindeki krizlerin çözümü noktasında etkin ve önemli rolüne de vurgu yaptı. Muhbir, İran'ın Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası için İran'ın işbirliği yapmaya hazır olduğunu vurguladı. Katar Emiri de görüşmede İranlıların Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası maçlarını izlemek için vize kolaylığı sağlayacaklarına temasla İran'ın 2022 Dünya Kupası için işbirliği önerisinden dolayı teşekkür ettiği vurgulandı. Ayrıca iki ülkenin ilişkilerini tarih ve güçlü olarak niteleyip İran ziyareti İslami Kalabı rehberi ve Cumhurbaşkanı ile görüşmelerini önemli değerlendirdi. Katar Emiri iki ülkenin münasebetlerinin kritik dönemlerde ortaya çıktığını da kaydetti.
Viyana müzakerelerini koordine eden Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilci Yardımcısı Enrico Mora ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri Kani bugün Tahran'da görüşmelere devam ettiler. Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilci Yardımcısı ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve baş müzakereci arasındaki görüşmeler Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşti. Mora, yeni Hicri Şemsi yılında ikinci ziyareti kapsamında üst düzey İran İslam Cumhuriyeti yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirmek için Tahran'da bulunuyor. Viyana görüşmelerine verilen ara üzerinden 2 ay geçerken Mora yeniden Tahran'a gelerek görüşmeleri tıkanıklıktan çıkarmaya çalışmakta. Avrupa Birliği yetkilisi Tahran'a gelmeden önce İran ile Amerika arasındaki konuların çözümü için ara yol bulma çabalarından söz etti. İran İslam Cumhuriyeti, Amerika'nın tüm zalimce ve yasa dışı yaptırımlarını kaldırmasını ve doğrulanmasını istiyor.
Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Lavan Jagaryan, İran ile nükleer anlaşmanın yeniden canlanmasının hala mümkün olduğunu belirtti. Russia 24'de konuşan Rus Büyükelçi Jagaryan, nükleer anlaşmanın yeniden canlanmasını işaretle bu bağlamda nükleer anlaşmanın yeniden canlanmasının mümkün olduğunu ancak İranlıların kendi kırmızı çizgilerine saygı gösterilmesine vurgu yapma hakkına sahip olduklarını ifade etti. Rus diplomat Tahran ile Washington arasında Brüksel'in arabuluculuğu ile nükleer anlaşmanın yeniden canlanması için diplomatik istişarelerin sürdüğünü de kaydetti. Büyükelçi Jagaryan, Amerika'da Joe Biden yönetiminin yoğun baskı altında olduğunu da sadece cumhuriyetçi muhalifler değil, her geçen gün sayıları artan demokratların bile nükleer anlaşmanın canlanmasına karşı çıktığını söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti ve Ermenistan 17. Karma Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısının stratejik belgesi komisyon eş başkanlarınca imzalandı. İran İslam Cumhuriyeti Enerji Bakanı Başkanlığında Erivan'a giden heyet ve Ermenistan Başbakan Yardımcısı ve Karma Komisyonu Ermeni Eş Başkanı Meher Grigoryan, iki ülkenin Karma Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısının ardından hazırlanan stratejik belgeye imza attılar. Stratejik belgenin transit, taşımacılık ve ulaştırma, ticaret, enerji, çevre ve sınır nehirlerinin temizlenmesi ve sağlık ve turizmde işbirliği alanlarında olduğu bildirildi.
Sağlık Bakanlığı koronavirüsten 3 vatandaşın da son 24 saatte hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamaya göre dünden beri koronavirüsten 3 kişi hayatını kaybetti. Böylece şimdiye dek hayatını kaybeden COVID-19 hastaların sayısı 141.201 kişiye yükseldi. Sağlık Bakanlığı ayrıca 371 vatandaşla daha korona teşhis edildiğini, bu rakamla birlikte ülkede şimdiye dek 7.227.043 kişinin hastalığa yakalandığını duyurdu. Hastanelerden taburcu olan veya iyileşen vatandaş sayısı 7.014.783 kişiye yükseldi.
Şirin Ebu Akile'nin şehit edilmesine tepkiler ve kınamalar devam ediyor. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
El Cezire'nin Filistin muhabirlerinden ünlü gazeteci Şirin Ebu Akile'nin İsrail işgal güçleri tarafından Cenin mülteci kampına yaptıkları baskını görüntülemesi esnasında kasten hedef alınarak şehit edilmesi olayına İran'dan, Filistin'den, Pakistan'dan, direniş gruplarından, Katar'dan, Arap dünyasından ve uluslararası çevrelerden tepkiler ve kınamalar devam ediyor. İslami Direniş Hareketi Hamas Ebu Akile'nin öldürülmesinin kasten işlenmiş bir cinayet olduğunu ve işgal rejiminin vahşi terör politikasının üstünü örtemeyeceğini dile getirdi. Başta Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniye ve hareketin yurt dışı başkanı Halit Meşal olmak üzere hareketin liderleri El Cezire'nin Filistin ofisi müdürü Velid El Umeri'yi telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletip cinayeti şiddetle kınadıklarını dile getirdiler. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi de cinayetle ilgili açıklama yaparak Ebu Akile'nin öldürülmesinin, işgal rejiminin kendisinin ırkçı politikasını dünya kamuoyuna yansıtan basına karşı sürdürdüğü savaşta gerçekleştirdiği cinayetler silsilesinin bir halkasını oluşturduğunu belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Hükümet Sözcüsü, Siyonist rejimin Filistinli gazeteciyi şehit etmesini kınadı. Irak Haçlı Şabi Teşkilatı ve Hizbullah Hareketi de İsrail rejiminin cinayetini kınadı. Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu'l-Gayt da Ebu Akile'nin öldürülmesinin, işgal rejiminin gözden kaçmaması gereken çirkin bir cinayeti olduğunu dile getirdi. Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Arsani de Şirin Ebu Akile'nin ailesine başsağlığını iletirken işgal rejiminin bu cinayetinin mutlaka sorgulanması gerektiğini vurguladı. Pakistan Başbakanlığından Siyonist rejimin yeni cinayetine kınama geldi. Bu arada Filistin'in 1948'de işgal edilmiş bölgesinde ve dünyanın değişik ülkelerinde Ebu Akile cinayetinden dolayı insanların işgal rejimine tepkilerini ortaya koydukları muhtelif gösteriler düzenlendi. Gösteriler bugün de devam etti. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. İsrail işgal güçlerinin dün sabah Batı Şeria'nın kuzey kesiminde yer alan Cenin mülteci kampını düzenledikleri baskında işgalciler tarafından kasten öldürülen El Cezire televizyon kanalı muhabiri Şirin Ebu Akile için bugün Filistin özerk yönetiminin merkezi durumundaki Ramallah şehrinde büyük bir kalabalığın katılımı ile resmi cenaze töreni düzenlendi. Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas burada yaptığı konuşmada Ebu Akile'nin öldürmesinden tamamen İsrail yönetiminin sorumlu olduğunu vurgularken İsrail yönetimiyle ortak soruşturmayı kesinlikle reddediyoruz. Çünkü cinayetin faili odur ve biz hiçbir şekilde ona güvenmiyoruz. Biz suçluların yargılanması için doğrudan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuruyoruz dedi. Ramallah'ta hükümet medyasında düzenlenen törenden sonra Ebu Akile'nin cenazesini taşıyan askeri araç cenazenin defnedileceği Kudüs'te doğru hareket geçti. Kudüs'te yarın ikinci vakti El Hali kapısındaki Rum Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenecek törenden sonra Ebu Akile'nin anne ve babasının da gömülü olduğu mezarlıkta defnedileceği belirtildi. Bu arada işgal güçlerinin işlediği bu vahşi cinayete yönelik tepkilerin ve kınamalar devam ediyor. Kurumların yöneticileri ve devlet yetkilileri işgal rejiminin bu cinayetine mutlaka sorgulanması gerektiğini vurguladılar.
İslami Direniş Hareketi Hamas bugün yaptığı açıklamada Irak parlamentosunun İsrail işgal rejimiyle ilişkileri normalleştirmeyi yasaklayan yasa teklifini ilk okumada kabul etmesini büyük bir takdirle karşıladığını dile getirdi. Hamas'ın Quds Press haber ajansı tarafından yayınlanan bildirisinde bu karar Irak halkının asaletini ve Filistin halkına ve onun adil ulusal davasına bilinen desteğini sürdürdüğünü ortaya koymaktadır ifadesine yer verildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partimize tüm milletvekilleri derhal İstanbul İl Başkanlığı binamıza doğru yola çıkın açıklamasında bulundu. Yargıtay'ın Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 3 davadan aldığı cezaları onaylaması üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine milletvekillerine İstanbul İl Başkanlığı binasına gitmeleri yönünde talimat verdi. Twitter'dan açıklama yapan Kılıçdaroğlu, partimizin tüm milletvekilleri derhal İstanbul İl Başkanlığı binamıza doğru yola çıkın, dedi.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Rusya ile NATO arasında olası bir çatışmada nükleer savaş riskini konusunda uyarıda bulundu.
Ukrayna güçlerinin yaptığı top atışlarının sonucu bir Rus sivilin öldü, 6 kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinin valisi, Ukrayna tarafından Sorohi köyüne yapılan top atışları sonucu bir kişinin öldüğünü, 6 kişinin ise yaralandığını duyurdu.
Avrupa'da Rusya'dan doğalgaz tedarik eden 10 şirket daha Moskova'nın enerji ödemelerini Rus para birimiyle yapma şartına uyarak ruble hesabı açtı. Avrupa'da 10 doğalgaz alıcısı daha Gazprom Bank GSC'de hesap açtı. Bu gelişmeyle Rusya'nın doğalgaz ödemelerini rubleye yapma satışına riayet eden toplam şirket sayısı 2'ye katlandı.
Finlandiya Cumhurbaşkanı ve Başbakanı Rusya-Ukrayna savaşı sırasında ittifakın büyümesinin önünü açarak NATO üyeliği için başvuruda bulunulmasını destekleyeceklerini açıkladı. Açıklamada Rusya-Ukrayna savaşı sırasında ittifakın büyümesinin önünü açacak NATO üyeliği için başvuruda bulunulacağı da duyuruldu.
Ve Güney Kore ordusu yaptığı açıklamada Kuzey Kore'nin yeni bir balistik füze ateşlediğini bildirdi. Kuzey Kore lideri 25 Nisan'da Pyongyang'da geçit töreni sırasında yaptığı açıklamada gerektiğinde ve önleyici saldırı amacıyla nükleer silah kullanabileceklerini söylemişti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Birleşmiş Milletler'in İran'a Yemen krizinin çözümüne yardımı için teşekkür etmesiyle ilgili. Birleşmiş Milletler'in Yemen özel temsilcisi İran İslam Cumhuriyeti'ne bu örgüte Yemen krizinin çözümüne yardımından dolayı teşekkür etti. Tahran'ın Yemen krizinin barışçıl çözümü için uluslararası istişare ve çabalarının devamında İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Özel Danışmanı Ali Asgar Hacı, dün Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede iki taraf bir aylık ateşkes anlaşması ışığında yeni gelişmeleri ele aldılar. İranlı yetkili Birleşmiş Milletler Yemen özel temsilcisini Yemen'de iki aylık ateşkesin sağlanması için verdiği çabalarını destekleyerek bunu Yemen'de siyasi krizin çözümü ve ateşkesin pekişmesi için benzersiz bir fırsat olduğunu ifade ederek bu bağlamda başarının esas anahtarının yükümlülüklere tam şekilde uymak olduğunu söyledi. Hacı ayrıca Yemen halkına yönelik ambargo ve ablukanın kaldırılmasını insani krizin hafifletilmesinde önemli adım niteledi. Birleşmiş Milletler Yemen özel temsilcisi de görüşmede mevcut zaman diliminde taraflar arasında iki aylık ateşkes anlaşması uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi, önündeki engellerin kaldırılması üzerine odaklandıklarını söyledi. Birleşmiş Milletler temsilcisi ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'ne Yemen krizinin çözümü için yardımından dolayı teşekkür etti. İran İslam Cumhuriyeti'nin Yemen krizine yönelik sürekli sürdürdüğü yaklaşımı her daim bu ülkede savaşı sonlandırmak için siyasi çözümü desteklemeye dayalı olmuştur. Yemen'de ateşkesin sağlanmasıyla krizin çözümü için siyasi girişimin başlaması için zemin sağlanması bekleniyor.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti ve Suudi Koalisyon Birleşmiş Milletler'in 2 Nisan'dan itibaren yürürlüğe giren 2 aylık ateşkes önerisini kabul ettiler. Suudi Arabistan 26 Mart 2015'te Birleşik Arap Emirlikleri başvurmak üzere bazı Arap ülkelerinin katılımı ile kurduğu koalisyon çerçevesinde Amerika'nın yardımı ve yaktığı yeşil ışık ile Yemen'de firari ve müstafi Cumhurbaşkanı Mansur Hadi'yi yeniden iktidara getirmek bahanesiyle Yemen'e yönelik geniş çaplı saldırı başlattı. Suudiler ve müttefiklerinin Yemen'e yönelik saldırmakta da en önemli amaçlarından biri de ülkede direnişi yok etmektir. Ancak savaş 8. yılına girmiş olmasına rağmen Yemen halkı ve halk güçleri direnişe devam ediyor. İnisiyatifi de ele geçirmişler ve Suudi koalisyon da bu bataklıktan çıkış için rol bulmaya çalışıyor. Yemen ordusu ve halk güçleri bir yandan mütecaviz güçler karşısında direnirken diğer yandan da balistik füzeler ve İHA'lar gibi elde ettikleri modern silahlarla Suudi Arabistan'ın toprak derinliğindeki hedefleriyle de vurmayı başardılar. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi 12 Nisan tarihinde mazlum Yemen halkının gösterdiği cesareti överek Suudi yetkililere iyi niyeti ve hayır amaçlı tavsiyede bulunarak şöyle devam etti. Neden zafer elde edemeyeceğimizi de bildiğiniz halde savaşa devam ediyorsunuz. Bataklıktan çıkış için bir yol bulunuruz. Kuşkusuz Suudi Arabistan'ın da Yemen'e karşı başladığı savaş bu ülke için ağır askeri, siyasi ve ekonomik bedellere de yol açarken savaş sahasında şartlar yavaş yavaş Yemen direnişinin lehine değişmiştir. Yemen'e saldırganlığın tek sonucu ise milyonlarca masum Yemenlinin de insan haklarını savunduğunu iddia edenlerin sessizliği eşliğinde göçmen durumuna düşmesi ve on binlerce insanın da ölmesi ve yaralanmasıdır. Suudiler eğer gerçekten kendilerinin sebebiyet verdiği bu krizden çıkış peşindeyse, Yemen'deki geçici ateşkes fırsatını değerlendirip ateşkes anlaşmasında da yer alan yükümlülükleri yerine getirmek için savaşa ve ablukaya son vermesi gerekiyor.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Siyonist rejimin cinayetlerinin üstünü örtmek için gazetecileri katletmesiyle ilgili. Siyonist rejim İsrail askerleri dün sabah saatlerinde El Cezire'nin 25 yıllık deneyimli ve tanınan 51 yaşındaki Filistinli gazetecisi Bayan Şirin Ebu Akile'yi Cenin kampındaki olayları haberleşmeye çalıştığı sırada başından direkt hedef alarak şehit ederken El Kudüs'ün Filistinli gazetesi Ali Samudi'yi de yaraladı. Son aylarda işgal rejimi İsrail'in Filistinlilere karşı cinayetleri çeşitli boyutlarda tırmanmıştır. Onlarca Filistinli işgal askerlerinin saldırıları sonucu şehit olmuş ve yüzlercesi de yaralanmıştır. Irkçı rejim işgal politikasının devamında Filistinlileri kendi dini ve mezhebi haklarından yoksun bırakarak Müslümanların birinci kıblesi Mescid-i Aksa'da ibadetlerini yerine getirmesine engel olmak için birçok saldırı ve şiddet eylemi yapmıştır. Batı ve Arap medyasının büyük bir bölümü işgal rejiminin bu cinayetleri karşısında sessiz kalmasına rağmen cani rejim en ufak haberlerin gazeteciler ve muhabirler tarafından yayınlanmasını tahammül edemiyor. El Cezire televizyon kanalının ünlü ve 25 yıllık tecrübeye sahip muhabirlerinden Şirin Ebu Akile, üzerinde basın yeleği giyerek gazetecilik görevini yerine getirirken, işgal askerlerinin keskin nişancıları tarafından doğrudan başından kurşun ile hedef alındı. Siyonist rejimin işlediği bu cinayet, kasten işlenen bir cinayet olduğu için rejimin hesap vermesi gerekiyor. İşgal rejimi İsrail'in işlediği bu cinayet, muhabirlere karşı ilk cinayeti değildir. Daha önce defalarca çeşitli şekillerde basın mensuplarına yönelik kasten cinayet işlemiştir. Katil rejimi bu gibi cinayetleriyle medyanın sesini susturmaya ve işgal topraklarındaki insanlık dışı girişimlerinin görüntü ve haberlerinin yayınlanmasına engel olmaya çalışıyor.
Aslında Siyonist rejimin gazeteci Şirin Ebu Akile'yi şehit etmesi de bu doğrultuda işlenen bir cinayettir. Katar'ın El Cezire televizyon kanalı Şirin Ebu Akile'nin şehadetiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada Bu feci cinayetin uluslararası kuralların daha çok ihlali sayıdı, bundan amacın medyanın görevine girene getirmesine engel olmak olduğunu kaydetti. Diğer önemli bir konu ise Siyonist rejimin Şirin Ebu Akile'ye karşı cinayeti medya camiası için tehlikeli bir mesaj ve hatta uyarı taşıyor ve o da şu ki işgal rejiminin cinayetlerini haberleştirenler rejimin askerlerince kurşun ile hedef alınacağıdır. Bu doğrultuda Filistin Halk Kurtuluşu Örgütü'nün de devrimci konsey ve siyasi komitesi üyelerinden Usame el-Kabasimi, Siyonist düşmanın bu cinayetiyle dünya geleninde gazetecilere de gerçeklere dünyaya yansıtma cezasının da ölüm olduğu mesajını gönderdiğini de kaydetti. Burada önemli olan konu ise Siyonist rejim tarafından bu gibi cinayetlerin pervasızca işlenmesine karşı uluslararası camianın sessizliğidir. Bunun için de her defasında dünya kamuoyu, Cani İsrail rejiminin Filistinlilere yönelik artan şiddet ve cinayetlere tanıklık ediyor. Amerika başta olmak üzere büyük güçler işgal rejiminin de bu cinayetlerine ortaktır. Çünkü insan haklarının ihlaline ilişkin seçmece bir yaklaşım sergilemekte ve Siyonist rejim başta olmak üzere kendi müttefiklerince işlenen cinayetlere görmezden gelmektedirler. Bu tür yaklaşım cinayetlerin tırmanmasına da yol açan önemli bir faktör sayılıyor. Bu yüzden şimdiye kadar muhabirlere yönelik defalarca cinayetler işlenmiştir. Katar Dışişleri Bakanı Yardımcısı Levlev El-Hatır, Siyonist rejimin El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile'yi şehit etmesine gönderdi. Tepkide, katil rejim İsrail'e kayıtsız şartsız olarak da varılan desteğin kesilmesi gerektiğini kaydetti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Irkçı rejim İsrail ne zaman ülke içi ve bölgesel sıkıntılar ve dar boğazlar ile karşılaşırsa özellikle de güvenlik ve düzen hususunda sorgulanmaya başlandığında bu rejim hemen harekete geçip Arap rejimleriyle ilişkilerini normalleştirmeye yönelir ve bu yöndeki açıklamalar ile hem baskılardan kurtulmak hem de yalnız olmadığını göstermek ve yandaş rejimlerini göstermeye başlar. Bu da Siyonist rejimin bu Arap ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirmeye kurtarıcı melek gözüyle baktığını gösteriyor değerli dinleyicilerimiz. Biz bugünkü sohbetimizde Siyonist İsrail rejiminin Arap ülkeleriyle ilişkileri ve silah satışına bakışını konuşmak istiyoruz. Bölgemiz çok girift bir olaylarla karşı karşıya bulunuyor. Bu da tabii ki daha çok Siyonist rejimin komploları ve aslında işgal topraklarında gerçekleştirdiği saldırılarıyla alakalıdır. Bugünkü röportajımızda Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı hocamızla konuşacağız. Abbas hocam merhabalar, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk bütün dinleyicilere. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim Abbas Hocam katıldığınız için. Şimdi Netanyahu döneminden beri başlamış ve kırılgan olsa da Lapid Bennett döneminde Siyonist İsrail rejiminin Araplarla ilişkileri ve aslında o klasik bildiğimiz o normalleşme ilişkileri devam etmektedir. Ve şimdi asıl mesele şu ki gün geçtikçe Arap rejimlerinin Siyonist İsrail rejime olan yakınlığı bölgemizdeki bu şiddeti, bu hengameyi sizce nasıl etkiliyor sorusunu sormak istiyorum ilk soruda efendim.
Şöyle söylemem gerekiyor. Bu aslında Trump zamanından başladı. Trump'ın malum damadı Kushner'le Siyonist rejimin içi Yahudi olduğu belli. İlişkiler çok iyiydi. Orada tabii Suudi Prens Mehmet Bin Selman'ın da çok büyük rolü vardı. O ilişkiler devam etti. Trump zamanında başladı ama Biden zamanında da ivme kazandı. O sıralarda biz gördük işte Kudüs'ü İsrail'in, Siyonist rejiminin başkenti ilan etmek gibi ve başka Golan Tepelerinin Siyonist rejime ait olduğuna dair birçok saçma nedenle yani mantıksız ve İslam alemi açısından çok sakıncalı olan kararlara imza atıldı. Bunun biri de İslam devletlerinden bilhassa Körfez ülkeleriyle ilişkilerin normalleştirilmesiydi Siyonist rejim. Ki bunda artık zaten başarılı da oldular. Başta Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, tabii daha sonra işte diğer ülkelerle bir normalleşme sürecine girdiler. Ve bunu şöyle söylemek gerekiyor. Hala ben eminim bu ülkelerin çoğunda kamuoyu, halk ve ne derler, insanlar aslında Siyonist rejimine çok sempatiyle baktıklarından değil, bu rejimlerin yani Siyonist rejimle ilişkiler kuran yönetimlerin Amerika'nın himayesini, Amerika'nın ne derler, yandaşı olan ülkelerden olduklarından dolayı bu yönetimlerin bir tercihidir. Yok, halkların bir tercihi değildir. Hiçbir Müslüman, hiçbir işte Arap ya da Arap olmayan halklar Siyonist rejime asla sempatiyle bakmazlar ve her zaman için Filistin'de yaptıklarını, işte Gazze'de yaptıklarını veya diğer işte dediğim gibi Kudüs meselesinde her zaman hatta yakınları gördük. Siyonist rejim asla Siyonistlikten vazgeçmez ve Mescid-i Aksa'da Müslümanlara karşı yaptıklarını gördük. Bu nedenle de bunların hissediklerinde bulundurduğumuzda haklar değil ama maalesef yönetimler tamamen Amerikan yönetimler olduğu için bu nedenle normalleşme sürecini sürdürüyorlar diye söylemek gerekiyor.
Tahran Radyosu.
Hocam geçtiğimiz günlerde İsrail Hayome gazetesi rejimin savunma bakanlığının yeni uzlaşmaya yanaşan Arap ülkelerde dahil olmak üzere dünya çapında 11 milyar 300 milyon dolarlık silah satışlarının arttığına dair birkaç hafta önce yayınlanan haberlerini tekrar yayınladı ve İsrail silahlarını küresel silahlarla karşılaştırmaya çalıştı bir türlü ve yeni Arap ülkelerinin bu konuya hayran olduğunu iddia etti. Şimdi Arap rejimlerinin İsrail silahlarına ihtiyaç meselesi son günlerde konuşuluyor. Yani küçük Fars Körfezi'ne kıyısı olan Arap ülkelerinin bunca silaha sizce gerçekten ihtiyacı var mı? Bu kendisi şiddetin artmasına, bölgemizde gerginliklerin artmasına neden olur mu? Nasıl açıklarsınız görüşlerinizi?
Şöyle ki Körfez ülkeleri başta Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt gibi ülkeler zaten her zaman için kapasitelerinin veya boyutlarının üzerinde silah alırlar. Bunların birçoğu esasen rüşvetle ilgilidir, paylaşımla ilgilidir ve bu önceden de bu Lockheed, Northrop gibi firmaların Suudi Arabistan'da dağıttıkları rüşvetlerden çaplar çıkmıştı. Bu nedenden dolayı Suudi Arabistan bazen de petrodolarların tekrar Amerika'ya dönüşünde belki de kullanmayacakları silahlar alırlar. Teknolojik askeri cihazı alırlar. Ya bunların bir çoğu hangarlarda çürür gider. Ama öte yandan biz biliyoruz ki bu Siyonist rejiminin bilhassa küçük ve orta boy denilmesi buna yani hafif silahlar bakımından hakikaten teknolojik olarak gelişmiş ve bunu diğer ülkelere pazarlamak Siyonist rejim için önemli bir gelir kaynağıdır. Bunu da şöyle düşünün. Ziv başta Kuzey Irak'taki uydurulmuş bölgesel güç yönetimi olmak üzere bu Siyonist rejim uzun zamandan beri istihbarat olarak bütün bu ülkelerle çok yakın ilişkiler kurmuştur. Ve tabii ki eğitilen, işte donatılan bu ne derler bu ülkelerin askerleri ya bayağı parlamenter cüsleri Siyonist rejiminin hafif silahlarını kullanıyorlar. Bu da Siyonist rejim için önemli bir gelir kaynağı olduğunu düşünüyorum.
O zaman bu Arap ülkeleri doğrudan veya dolaylı mazlum Filistin halkına yönelik artan bu şiddetin baş sorumlusu olarak tanıtılabilir mi acaba?
Kesinlikle öyledir. Bazen bu Türkiye'de de kamuoyunda olur ki filan ise değişmeyin gazı ise değil. Bunun her bir diyelim ki bir aldığınızda diyelim şu anda 5 TL'yi aldığınızda bunun işte 50 kuruşu Siyonist rejiminin silahlı kuvvetlerinin gelişmesi için harcanan veya ayrılan bir payı var. Böyle bir şey söylenir. Bilmiyorum. Ve başka markalar da var dünyada. Şimdi kardeşim sen vatandaşın ne istediği gazlı istedikten Siyonist rejimin payını düşünüyorsun da bu kadar silaha para verince onlar nereye gidiyor? Biz şöyle deriz yani Türkiye'de vergi ile ilgili bir şey deriz. Yani bu vergi verirsen buna su, yol, elektrik olarak sen geri dönecek vatandaşa. Doğru bir şeydir. Hakikaten vergi verince su, yol, elektrik olarak geri dönüyor. Ama herhangi bir ülke Siyonist rejimden silah, rephane, teknolojik askeri cihazlar alınca bunlar da o haklara terörist, IŞİD, El-Kaide, Nusra veya başka terör örgütler gibi dönüş yapacaklardır. İnanın ki bunların hepsinin arkasında bunlar vardır ve alınan, satılan silahların hepsinin yüzdesi kendi ülkelerinin güvenliğini tehlike atacak gelişmelerin öncülüğü ve finansmanı sağlayacak diye düşünüyorum.
Doğru. Hocam bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki yayında buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.
Siz de hoşçakalın. Sağ olun. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı hocamızla konuştuk. Bugünkü sohbetimizde İsrail'in Arap ülkeleriyle ilişkileri ve bu ülkelerle silah anlaşması konusuyla ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
İttilat gazetesinde Amerika'da doğal gaz krizi yaşanması, Uluslararası Af Örgütü'nün Suudi Arabistan'daki baskılar ve zulmün artmasını kınaması gibi haberlere yer verilirken, Kayhan gazetesinde Filistin gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Filistin İslami Cihat Hareketi'nin üst düzey bir lideri, Korsan İsrail rejiminin direniş liderlerine suikast tehdidine atıfta bulunarak, Filistin direnişinin İsrail'in derinliklerine saldırabileceğini söyledi. Geçen cuma günü Siyonist rejim bazı eski yetkilileri ve Siyonist medya organları açık bir şekilde Hamas'ın Gazze'deki siyasi büro başkanına suikast düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu. Siyonist rejim eski yetkililer ve Siyonist medya organları Tel Aviv'in doğusunda düzenlenen iki şehadet eyleminin baş sorumlusunun Sinvar olduğunu bildirdi. Geçen perşembe akşamı gerçekleştirilen şehadet operasyonları 3 Siyonist yerleşimcinin ölümü ve birkaç kişinin de yaralanmasıyla sonuçlandı. Gazze'de İran Press'e demeç veren İslami Cihat üst düzey yetkililerinden Ahmet El-Mudallil, İsrail rejiminin başta Yahya Sinvar olmak üzere direniş liderlerini öldürme tehdidinin direnişi korkutmayacağını ve Filistin direnişinin durmayacağını vurguladı. Filistin İslami Cihat Hareketi'nin üst düzey lideri İsrail rejiminin Yahya Sinvar'a suikast düzenlemesi halinde İslami Cihad füzelerinin İsrail merkezlerini hedef almak için Hamas füzelerini geçeceğini söyledi. Ahmet el-Mudallil, Filistin direniş liderlerinin öldürülmesinden İsrail rejiminin sorumlu olduğunu kaydederek, direnişin İsrail işgaline karşı Filistin halkının meşru hakkı olduğunda sözlerini ekledi.
Tahran Radyosu.
Risalet gazetesinde Suudi Arabistan'ın Yemen ateşkesini ihlal etmeye devam etmesi, Siyonist rejimin Suriye güneyine saldırması gibi haberler göze çarparken, Cevan gazetesinde Suriye Devlet Başkanı Esad'ın geçenlerde düzenlediği Tahran ziyaretine dair bir yazı dikkatimizi çekiyor. Yazıda kısaca şunları okuyoruz.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 2011 yılında ülkesinde iç savaş başladığından beri geçenlerde ikinci kez Tahran'ı ziyaret etti. Esad, Tahran'da İslam İnkılabı rehberi ve Cumhurbaşkanı ile ayrı ayrı görüştü. Bu ziyaret, Suriye vatandaşları arasında geniş yankı uyandırdı. Esad'ın İran ziyaretinin zamanlanması özel mesajlar taşıyor. Tahran temaslarının gündeminde terör meselesinin yanı sıra ekonomik işbirliği, bölgesel sorunlar ve Filistin meselesi gibi konular yer aldı. Beşar Esad'ın İran ziyareti Suriye'de geniş yankı bulurken bu gibi ziyaretlerin bölgedeki birçok sorunun çözümünde etkili olacağı konusunda Suriye toplumunun umutlarını arttırdı. Suriyeli yazar ve siyaset yorumcusu Ahmet Hamade bu bağlamda bu ziyaret iki dost ülkenin batı tarafından kuşatma ve ağır yaptırımlar altında olduğu ve onları birbirinden ayırmaya çalıştığı bir durumda gerçekleşti dedi. Suriyeli yazar şöyle devam etti. Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın ziyareti aynı zamanda Amerika'nın nükleer mesele gibi çeşitli konular üzerinde Suriye ve İran üzerinde baskı dayatma çabalarının yanı sıra Viyana görüşmelerini boşa çıkarma ve dost ülkenin haklarını yok etme girişiminden dolayı yapılmıştır.
Hemşeri gazetesinde İran'da kargaşa ve isyan çıkarmayı organize eden iki Avrupalının tutuklanmasına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat Bakanlığı ülkede isyan ve kargaşa organize eden iki Avrupalı şahsın tutuklandığını duyurdu. İran İstihbarat Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Enformasyon Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada İran'ın bazı kesim ve sınıfların taleplerini suistimal etmek ve normal taleplerini kaosa, toplumsal kargaşaya dönüştürmek amacıyla yurda giren iki Avrupalının İran istihbarat güçleri tarafından tespit edilerek tutuklandığını duyurdu. Açıklamada son yıllarda İran milletine yönelik çeşitli senaryolarla düşmanlık güden yabancı komplocuların yeni yumuşak ve sert yöntemleri bir arada uygulamak amacıyla İran'a deneyimli iki ajan gönderdiği belirtildi. İran İstihbarat Bakanlığı bu kişilerin İran toplumunun onurlu ve çalışkan kesimlerinin sorunları ve taleplerini suistimal etmek suretiyle toplumda istikrarsızlık ve güvensizliği körüklemek istediğini belirtti. İran İstihbarat Bakanlığı bu duyuruda yabancı komploculara ve onların kirlenmiş iç odaklarına ciddi bir uyarıda bulunurken, İslami İran halkının güvenlik ve huzurunu korumada ihmale izin vermeyeceklerini vurguladı.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsu'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsu'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Şia tarihinin büyük alimleri.
Muhterem dinleyiciler, Şia tarihinin büyük alimlerinin yaşamını ve değerli çalışmalarını ele aldığımız sohbetimizin bir diğer bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün sizlere 14. asırda Şia dünyasının büyük alimlerinden Ahund Horasani olarak tanınan Molla Muhammed Kazım Horasani'nin hayatından kısaca kesitler aktarmaya çalışacağız.
Biraz önce de belirttiğimiz gibi bugün sizlere Ahund Horasani olarak tanınan Molla Muhammed Kazım Horasani'nin hayatını anlatacağız. Fakat bu değerli alimi tanımak için önce yaşadığı dönemin tarihi olaylarına özet olarak değinmemiz gerekir.
Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasından yaklaşık 9 yıl geçerken İran'da önemli siyasi olaylar yaşanıyordu. Tütün ambargosu konusunda 1. Mirza'nın İngiltere'nin sömürgeciliğine karşı mücadelede İran halkının çeşitli kesimlerini birleştirmedeki olağanüstü çalışması ardından bu birlikten olumlu ve iyi bir anlayışa sahip olan İran halkı Kaçar padişahlarının zulmüne karşı mücadele ve adalete ulaşmak için bir kez daha birlik olmayı sabırsızlıkla bekliyordu.
Kendilerine İran halkının can ve malının sahibi bilen Kaçar padişahları tamamen düşüncesizce aldıkları keyfi kararlarla Batı dünyası ile çeşitli anlaşmalar imzalayarak ticaret yapıyor ve Batılılara ve İngilizlere akıllara durgunluk veren imtiyazlar veriyorlardı. Kaçar padişahların kifayetsizlikleri her gün İran halkının yoksulluğu ve bedbahtlığını da yoğunlaştırıyordu ve bu da Tahran'da halkın geniş itirazlarına sebep oluyordu. Halkın bu adalet yanlısı itiraz seslerine karşı Kaçar padişahları şiddet ve baskıya başvurarak bu uğurda hatta halkın katliamına başladılar. Tahran din alimleri itiraz amaçlı Kum kentine giderek Hazreti Masume'nin türbesinde oturma eylemi yaptılar. Onlar padişahı İslam ahkamına ve Müslümanların haklarına riayet etmeyi zorlayabilen bir adalethanenin kurulmasını istiyor.